Ayrım 11. Aklı Kemal 4. cilt. Sayfa 154. Vatandaş için Medeni Bilgiler ve Tarih 2 kitabının dinsel sırrı. Bilindiği gibi 1930 yılında Atatürk Afet İnan'a Vatandaş için Medeni Bilgiler adlı bir kitap dikte ettirmiştir, not ettirmiştir. Bu kitabın yazılış amacı adı üstünde topluma medeni bilgiler vermektir. Tarihsel, siyasal, sosyal, toplumsal, ekonomik ve dinsel konularda yoğunlaşan Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabında Atatürk, devrimci bir yaklaşımla yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını evrensel, çağdaş, medeni bilgilerle tanıştırmak istemiştir. Bu kitabın temel amacı, çağdaş ve demokratik bir devletin yurttaşlarını akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda her konuda bilinçlendirmektir. Radikal bir devrimci olan Atatürk, Osmanlı toplumunda akıl ve bilimin önünü kapatan şeyin din, daha doğrusu dinin çarpıtılmış yorumları olduğunu bilmektedir. Bu durumda en çabuk biçimde akıl ve bilimin önünü açmak için kendisine dinsiz denilmesini bile göze alarak genelde dinleri, özelde de İslam dinini, daha doğrusu İslam dininin geleneksel yorumlarını ağır biçimde eleştirmiştir. Dünya tarihinde hiçbir Müslüman devrimcinin cesaret edemeyeceği bu din eleştirileri, Atatürk'ün kendisini toplumuna feda ettiğinin en açık kanıtlarından biridir. Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabındaki Atatürk'ün İslam dinine yönelik eleştirilerini okurken, Atatürk'ün neyi ne zaman, nerede ve neden söylediğini, yazdığını bilerek okumak gerekir. Bunun için de her şeyden önce Atatürk'ü doğru anlamış olmak gerekir. Nasıl ki Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında İslam ve din konusundaki övgü dolu yaklaşımlarını onun dindarlığına kesin kanıt olarak gösteremezsek, çünkü bunlar daha çok o günün koşullarında Müslüman halkı milli mücadele etrafında toplamak için söylenmiştir. Atatürk'ün 1930'da Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabında yazdığı İslam ve din eleştirilerini de onun dinsizliğine kesin kanıt olarak gösteremeyiz. Çünkü Atatürk 1930'larda Türk devriminin temel taşı olan akıl ve bilime vurgu yaparak laikliği güçlendirmek ve irticanın önünü kesmek istemiştir. Bunu yaparken de devrimci bir mantıkla geleneksel dini eleştirmiştir. Atatürk'ün benzer din eleştirileri Tarih 2 Orta Zamanlar ve Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitaplarda da vardır. Atatürk'ün Vatandaş için Medeni Bilgiler, Tarih 2 Orta Zamanlar ve diğer kitaplardaki din eleştirileri ve bu eleştirilerin analizleri hakkında bakınız Meydan AGE sayfa 271-302. Özetle Atatürk'ün hem 1920'lerde din hakkındaki övgü dolu söylemleri hem de 1930'larda din hakkındaki eleştirel yazdıkları Atatürk'ün din anlayışını gerçek anlamda ortaya koymaz. Çünkü bunlar daha çok zamana, zemine göre yapılmış stratejik ve devrimci açıklamalardır. Tek kelimeyle daha çok pragmatik yaklaşımlardır. Bu kadar basit bir gerçeğe rağmen bugün yobazı, liboşu hatta sözde Atatürkçüsü Vatandaş için Medeni Bilgiler, Tarih 2 ve Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitaplardaki din eleştirilerine dayanarak Atatürk'ün dinsiz olduğunu iddia etmiştir, etmektedir. Bu konuda en ileri gidenlerden biri Doğu Perinçek'tir. Doğu Perinçek Atatürk üzerine çok sayıda araştırma eseri imza atmış gerçek bir bilim insanıdır. Ben de bu değerli eserlerinden fazlaca yararlandım. Yararlanmaktayım. Ancak bu gerçek onun bütün görüşlerini ve yorumlarını benimsediğim anlamına gelmez. Dini afyon olarak gören Marksist-Maoist kökenli Perinçek, Atatürk Din ve Laiklik Üzerine adlı kitabında ve başka yazılarında Atatürk'ün özellikle Vatandaş için Medeni Bilgiler ve Tarih 2 Orta Zamanlar adlı kitaplardaki kendi el yazısıyla kaleme aldığı din eleştirilerini Atatürk'ün dinsizliğine kesin kanıt olarak sunmuştur. Ancak aynı Perinçek, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasındaki dini, Allah'ı ve peygamberi öven sözlerini stratejik ve taktiksel değerlendirmeler olarak yorumlamıştır. Ayrıntılar için bakınız Doğu Perinçek, Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, Kaynak Yayınları İstanbul 1995. Ne gariptir ki Atatürkçü Perinçek, Atatürk ve din konusundaki bir yaklaşımıyla Atatürk düşmanı Abdurrahman Dilipak'la aynı noktada buluşmaktadır. Burada her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki adeta toplumu için yaşayan Atatürk, zaman zaman kişisel inançlarını ve zevklerini bile toplumsal ilerleme adına bir kenara bırakabilmiş ya da öyle bir izlenim yaratmıştır. Örneğin Alaturka müziği çok seven Atatürk, dolakları Alafranga müziğe alıştırmak için bir dönem, 6 ay, Alaturka müziği yasaklamıştır. Ama o yasak günlerinde sarayda gizli gizli Alaturka müzik dinlemiştir. Bunun gibi 1930'da yazılan Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabında geleneksel İslam'ı çok ağır şekilde eleştiren Atatürk, yine 1930'lu yıllarda geceleri gizlice sarayında manevi kızı Nebile'ye ezan, özel hafızı Hafız Yaşar Okur'a ise Kur'an okutup gözyaşları içinde dinlemiş, 1932'de dinde Türkçeleştirme çalışmalarını başlatmış, hafızları güzel Kur'an okuma yarışmaları yaptırmış, Çanakkale'de Mehmet Çavuş abidesinde ve annesinin mezarı başında mevlüt okutmuş, Hazreti Muhammed'den övgüyle söz etmiştir. Ancak bütün bunları birkaç kişiden başkasının bilmesini de istememiştir. Demem o ki bir dönem Alaturka müziği yasaklayan Atatürk'e nasıl ki Alaturka müzik düşmanı denilemezse bir dönem İslam dinini eleştiren Atatürk'e İslam düşmanı da denilemez. Çünkü görülen o ki Atatürk gerçekten de toplumsal amaçlar için kişisel inançlarını ve zevklerini gizli yaşayabilecek kadar kendini topluma adamış bir liderdir. Özetle Atatürk'ün akıl ve biliminin önünü açmak için vahiy kaynaklı dine yönelik 1930'lardaki dokundurmaları onun dinsizliğinin değil taktisyenliğinin bir göstergesidir. Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları, sözünün şifresi. Son zamanlarda sözüm ona, Atatürk'ün dinsizliğine en büyük kanıt olarak onun 1 Kasım 1937 tarihli meclis açış konuşmasının sonundaki gökten indiği sanılan kitapların dogmaları sözü gösterilmektedir. Yeri gelmişken Atatürk'ün çokça çarpıtılan bu sözünü açıklayalım. Öncelikle Atatürk'ün o sözünü Atatürk'ü dinsiz göstermek isteyenlerin yaptığı gibi cımbızlamadan öncesiyle sonrasıyla ortaya koyalım. Aziz milletvekilleri, dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler yönetimde ve politikada bize aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. Alkışlar. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar tarihinin binbir acıklı olay ve sıkıntıyla dolu yaptıklarından çıkardığımız sonuçlardır. Elimizdeki programın ruhu bizi sadece bir kısım vatandaşlarla ilgilenmekten engeller. Biz bütün Türk ulusuna hizmet ederiz. Geçen yıl içinde partiyle hükümet kuruluşunu birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı fiilen göstermiş olduk. Var ol sesleri. Bu olayın bizim devlet yönetiminde kabul ettiğimiz kuvvet birdir ve o ulusundur gerçeğine uygun olduğu ortadadır. Alkışlar. Gücün tek kaynağı olan Türk milletinin seçkin vekillerini büyük mutlulukla eğilerek selamlarım. Bravo, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar. Millet Meclisi Tutanak Dergisi D.V. Cilt 20 sayfa 3 1 Kasım 1937. Her şeyden önce Atatürk 1937'deki bu meclis açış konuşmasında daha önceki meclis açış konuşmalarında olduğu gibi Müslüman Türk milletinin yükselmesi, ilerlemesi, refahı, mutluluğu için neler yapılacağını açıklamıştır. Ağır sanayinin kurulmasından madenlerin işletilmesine, demir yollarından kültür sanat politikalarına kadar Türk milletinin kalkınmasını sağlayacak birçok farklı alanda yapılanları ve yapılacakları sıralamıştır. Bütün bunları dönemin hükümetinin CHP'nin yapacağını ifade etmiştir. Daha sonra, dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir, demiş ve bu prensiplerin, yani CHP'nin ilkelerinin 6 ilke, zamana göre değişebilirliğini çok etkili bir şekilde vurgulamak için de, fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz, demiştir. Böylece Atatürk, CHP'nin prensiplerinin, ilkelerinin dogma, donmuş, kalıplaşmış, değişmez olmadığını, bu prensiplerin hayattan alındığını belirtmiştir. Yani Atatürk, gökten indiği sanılan dogmalar sözünü kutsal kitapları aşağılamak amacıyla değil, CHP'nin prensiplerinin hayattan alındığını, dolayısıyla dinamik prensipler olduğunu çok güçlü bir şekilde ifade etmek için söylemiştir. Bu söylem tarzı, teşbih, benzetme, bir dahi olan Atatürk'ün sıkça başvurduğu yöntemlerden biridir. Atatürk konuşmalarında özellikle öne çıkarmak, altını çizmek istediği noktaları böyle dikkat çekici, sarsıcı benzetmelerle, karşılaştırmalarla belirginleştirmiştir. Burada da CHP'nin prensiplerinin hayattan alındığını, değişebilirliğini, dinamikliğini vurgulamak için çok radikal bir şekilde bu prensipleri kutsal kitaplardaki hükümlerle karşılaştırmıştır. Ancak Atatürk bu karşılaştırmayı yaparken hep iddia edildiği gibi asla dinlere, kutsal kitaplara hakaret etmemiştir. Sırasıyla gidelim. 1. Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ifadesi, İslam dinine saygısızlık değildir. Burada her şeyden önce İslam dinine ve onun kutsal kitabı Kur'an'a bir hakaret söz konusu değildir. Şöyle ki, açıkça görüldüğü gibi burada hangi dinden söz edildiği belirtilmemiştir. İslam dini ifadesi geçmemektedir. 2. Gökten indiği sanılan kitaplar ifadesinde ilahi dinlere de hakaret yoktur. Şöyle ki, bilindiği gibi hiçbir ilahi din, tanrısal kaynaklı kitaplı din, gökten inmemiştir. Hele hele son İslam dininin gökten indiğini iddia etmek abeste iştigal olur. Çünkü Kur'an'ın gökten indiğini iddia etmek her şeyden önce Allah'ı gökte sanmak olur ki bu büyük bir yanılgıdır. Belli ki İslam'ın semavi, göksel din, Kur'an'ın semavi, göksel kitap olduğu şeklindeki ifadeden hareket edenler, yüzeysel bir bakışla Kur'an'ın gökten yere indiğini düşünmektedirler. Aslında gökteki bir tanrı inancı hem İslam'a inananların hem de ona inanmayanların ortak bilinçaltıdır. Oysa ki ne gökte bir tanrı vardır, ne İslam semavi bir dindir, ne de Kur'an gökten inen bir kitaptır. Burada inmek sözüyle kastedilen boyutsaldır. İslami kaynaklara göre Kur'an, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahiy şeklinde ilham edilmiştir. İnme kelimesinin Arapça nüzul. Dur ki nüzul sadece gökten inme anlamında değildir. Birkaç örnek ile anlatalım. Mesela nüzul kelimesini oluşturan asıl kelime nezle köküdür. Örneğin tenzilat indirimdir ama gökten indirim değil, fiyatlarda indirim. Nezle demek sinüslerden akıntının akciğerlere inmesi olayıdır. Bu da sinüs akıntısının gökten inmesi değildir. Bir de inme vardır. Yani felç, bilindiği gibi felç de gökten inmemiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Aslında İslam dininin ana kaynağı Kur'an'da Kur'an'ın gökten inmediği açıkça ifade edilmiştir. Şöyle ki Kur'an'da 39 Zümer 1'de Tenzilul Kitabi minallahil azizil hakim hakimi. Yani bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Elmalılı Hamdi yazır başta olmak üzere bütün Kur'an tercümelerinde bu ayet burada verdiğim meale yakın bir şekilde çevrilmiştir. Hiçbir tercümede gökten indirildi ifadesi yoktur. Daha doğrusu gök, gökyüzü ifadesi yoktur. Görüldüğü gibi Atatürk çok haklıdır. Gerçekten de kutsal kitapların, özellikle Kur'an'ın gökten indirildiği hakikaten de bir sanrıdır. Demek ki asıl dine hakaret Kur'an'ın gökten indirildiğini sanmaktır. Demek ki neymiş? Atatürk Kur'an'a bugün ona dinsiz damgasını yapıştıranlardan çok daha fazla hakimmiş. 3. Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları cümlesindeki dogmalar, kutsal kitap sözlerine hakaret değildir. Şöyle ki, bütün sözlüklerde dogma sözcüğü, kat'i olarak ileri sürülen fikir anlamındadır. Bu sözcük, Fransızca dogme sözcüğüne dayanmaktadır. Dogma sözcüğü, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde aynen şöyle tanımlanmıştır. Fere dogme, Yunan fel. Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav nas. TDK Türkçe Sözlük 9. Basım Ankara 1998 sayfa 609. Dolayısıyla kutsal kitapların dogma olduğunu söylemek de gerçeği ifade etmekten ibarettir. Bilindiği gibi Kur'an'daki ilkelerin değişmez, zaman ötesi ilkeler olduğunu bizzat Kur'an ifade etmiştir. Müslümanlar da bu ilkeye inanmıştır. Yani Atatürk kitapların dogmaları derken de kutsal kitapları hakaret etmemiş, gerçeği ifade etmiştir. Atatürk bizim prensiplerimizi dogmalarla bir tutmamalıdır dedikten sonra biz ilhamlarımızı gökten ve gaybten değil doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz demiştir. Ki burada da dogma sözcüğünün birebir sözlük anlamından yani doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas ifadesinden hareket etmiştir. Bizim prensiplerimiz dogma değildir derken, kendi prensiplerinin doğrudan doğruya yaşamdan alındığını, yani doğruluğunun sınandığını anlatmak istemiştir. Sonuç, fakat bu prensipleri, CHP ilkeleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz diyen Atatürk, 1. Bu sözü CHP ilkelerinin değişebilir, zamana uygun ilkeler olduğunu vurgulamak için anlam güçlendirici olarak kullanmıştır. 2. Kutsal kitaplar, hele İslam'ın kutsal kitabı Kur'an, gökten inmemiş, Allah tarafından indirilmiş, ilham edilmiştir. Bu konuda Zümer suresi 1'de Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği ifadesi vardır. Ancak Kur'an'ın gökten indirildiği ifadesi yoktur. Çünkü zaten İslam'a göre Allah gökte değildir. Allah insana şah damarından daha yakındır. Allah her yerdedir. Allah'ın gökte olduğu inancı eski pagan dönemlere, İslam öncesi zamanlara ait bir kavramdır. Örneğin eski Türklerde Tanrı'nın gökte olduğunun düşünülmesi ve gök tanrı ifadesinin kullanılması gibi. Yani Atatürk haklıdır, kutsal kitaplar, hele Kur'an, gökten inmemiştir. 3. Kitapların dogmaları ifadesi de çok doğru bir kullanımdır. Çünkü dogma sözcüğü, değişmeyen kurallar anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi, Müslümanlara göre Kur'an'da sonsuza kadar değişmeyen, değişmeyecek bir kitaptır. Görüldüğü gibi Atatürk, günümüzün dindar geçinen Atatürk düşmanlarından çok daha fazla İslam dinine ve o dinin kutsal kitabı Kur'an'a hakimdir. Atatürk düşmanları, Müslüman Türk insanının algıda seçiciliğine hitap ederek, Atatürk'ün meclis konuşmasını cımbızlayıp, o konuşmada geçen bazı ifadelerini bütün cehaletleriyle çarpıtarak Atatürk'ün dinsiz olduğuna ilişkin kanıt olarak göstermişlerdir. Ama ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sanırım yatsı vakti. Atatürk'ün gerçek din anlayışı, özel notlarında, hatıralarında, not defterlerinde ve özel mektuplarında gizlidir. Bütün bu kaynakları taradığımızda Atatürk'ün kendine özgü bir din anlayışıyla karşılaşılacaktır. Belli ki o hurafelerden arındırılmış İslam'a inanmıştır. İslam'a girmiş Emevi adetlerini ve bazı kemikleşmiş uygulamaları eleştirmiştir. Yobaza, din bezirganına, dinciye, dinin siyasete alet edilmesine karşıdır. Akıl ve bilimin önünü tıkamayan, saf ve samimi bir din anlayışına asla karşı değildir. Buna doğal din demek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in tefsir ve tercümesini hazırlatması, Buhari hadislerini Türkçe'ye çevirtmesi, 50 hutbe kitabını hazırlatması ve 100 bin takım dini kitap bastırıp ücretsiz dağıttırmasının anlamı, şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor dediği İslam dininin doğru anlaşılmasıdır. Atatürk nutukta din hakkındaki gerçeklerin bir gün yine bilim tarafından aydınlatılacağını, bu aydınlanma gerçekleşinceye kadar her yerde dini kullanan din oyunu aktörlerine rastlanacağını belirtmiştir. Ayrıca tabii ki Atatürk sıradan bir Müslüman, daha açıkça ifade etmem gerekirse, dini bir cami hocası gibi anlamış klasik bir Müslüman da değildir. İslam dininde eleştirdiği, sorguladığı noktalar vardır, hatta bu noktalar çoktur. İbadetlerini eksiksiz yerine getiren, hatta fazlaca ibadet eden ameli yönü çok güçlü biri de değildir. Ama tek Tanrı'ya, İslam'ın öz itibariyle ilerlemeye engel olmadığına inancı tamdır. Gizli dünyasında kendine özgü biçimde ibadet etmiş, hatta yukarıda belirttiğim gibi Kur'an okuyup, okutup dinlemiştir. Dini anlamaya, dahası dinin anlaşılmasına çalışmıştır. Toplumsal anlamda hiçbir zaman dine karşı bir savaş başlatmamıştır ki, önemli olan da budur. O yobazlığa düşmandır, dindarlarla değil, dincilerle kavgalıdır. Onun zamanında laiklik adına yapılan bazı yanlış uygulamaların sorumlusu olarak onu görmek büyük bir hatadır. Bir insan hem akla ve bilime vurgu yapar, hem materyalizm ve pozitivizm üzerine düşünür, hem dinleri eleştirir, hem gizli gizli dua eder, dinlerle ilgilenir mi diye düşünüyorsanız, işte bu durum çağını aşan deha Atatürk'ün farkıdır. İşte bu nedenle, evet o da bir insandır ama çok başka bir insandır. İşte bu nedenle Atatürk hiçbir ideolojinin kalıpları içine girmemiş, bütün kalıpları parçalayarak kendi ideolojisini, Kemalizmi yaratmıştır. İslam Rönesansı'ndan hurafelerin bataklığına. İslam Rönesansı'ndan hurafelerin bataklığına, Müslümanların 8. yüzyıldan bugüne geçirdiği tarihsel değişimin adı bu olsa gerekir. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, oku diye başlayan yeryüzündeki ilk ve tek kutsal kitaptır. Bu nedenle İslam dininin ilk ve en önemli ibadeti okumaktır. Abbasi halifesi Harun Reşid'in Bizans üzerine yaptığı seferlerde ganimet olarak özellikle kitap toplatmasının ardında bu ilk emrin yattığı açıktır. Kur'an'da açıkça de ki hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Kur'an-ı Kerim Zümer suresi 9. ayet, Fatir suresi 28. ayet. Dinilerek okumaya, öğrenmeye, bilgiye akla vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Bilginler peygamberlerin mirasçılarıdır. Alimin yüzüne bakmak bile ibadettir. bilgin ve bilgi elde etmek isteyen kusurlu da olsa, suçlu da olsa cennete gider. Alimler yeryüzünün ışıklarıdır, benim varislerindir. Bir an bilgiyle meşgul olmak, 60 yıl ibadet etmekten hayırlıdır. İlim Çin'de bile olsa gidip alın gibi sözleriyle, hadisleriyle pek çok yere akıl ve bilimin önemine işaret etmiştir. 8 ile 15. yüzyıl arasında İslam alimlerinin çalışmalarında Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in bu telkinleri etkili olmuştur. Örneğin ünlü İslam alimi El-Kindi, nereden gelirse gelsin, isterse yabancı kaynaklardan gelsin, her türlü bilginin tanınmasını istemiştir. İslam dünyasında 8. yüzyılda gerçek anlamda bir akıl ve bilim çağı yaşanmıştır. Bu dönemde özellikle Abbasiler zamanında antik Yunan filozoflarının eserleri Arapçaya tercüme edilerek büyük bir bilim-kültür patlaması yaratılmıştır. Antik çağdan sonraki ilk Rönesans 8. yüzyılda İslam dünyasında yaşanmıştır. Avrupa daha eski Mısır, Sümer ve Hint uygarlıklarıyla şekillenen antik Yunan'ın bilgi birikiminden habersizken Orta Doğu'da Müslümanlar Aristo'yu, Hipokrat'ı, Pisagor'u, Anaximandros'u tanımıştır. Böylece Doğu İslam dünyası, Batı Hristiyan dünyasında yaklaşık 700 yıl önce Hipokrat'ın, Galen'in eserlerindeki tıp bilgileriyle ve Batlamyus'un astronomi, Aristoteles'in ve Platon'un dünya hakkındaki teoriyle tanışmıştır. Öklides'in elementlerini, Batlamyus'un Almagest'ini Arapçaya tercüme etmiştir. Müslüman bilim adamları Sümer, Mısır kaynaklı antik Yunan bilimi ile Hint, Çin ve Türk bilimini tercümeleriyle inceleyip yeni bir bilimsel senteze varmıştır. İslam dünyasında 8. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasındaki bu altın çağı yaratanlar İslam dininin ilk emrini yerine getirip okuyan ve aklını kullanan Müslüman bilim adamlarıdır. İslam Rönesansı astronomiden matematiğe, kimyadan biyolojiye, tıptan psikolojiye kadar pek çok alanda uygarlık tarihini derinden etkilemiştir. Özetlemek gerekirse, Müslüman bilim adamları çok sayıda rasathane ve hatta seyyar gözlemevi yaparak yıldızların hareketlerini incelemiştir. Gözlem araçları icat ederek gökyüzünün sırlarını keşfetmeye başlamışlardır. Örneğin dürbün ve teleskobun mucidi onlardır. Battaniye gibi Müslüman astronomlar, görünür gezegenlerden her birinin ayrı bir gökküre üzerinde döndüğünü açıklamıştır. Dünyanın döndüğünü ilk keşfedenler de Müslüman bilim adamlarıdır. Müslüman bilim adamları antik Yunan'dan yararlanmışlar, ancak Yunan bilimini taklit etmek yerine yararlanıp eleştirip sorgulayarak onu daha da geliştirmeyi başarmışlardır. Örneğin İbnül Haysem, görmeyi sağlayan ışınların gözden nesneye değil, nesneden göze doğru yayıldığını keşfederek Ptolemaios ve Öklides'e karşı çıkarak onları eleştirmiştir. Dönemin ünlü Müslüman bilim adamlarından Sabit bin Kurra ise kaldıraç kuramını matematiksel temellere oturtmuş, matematiksel teoremlerin tanımını vermiş ve Pisagorcuların sayılar teoremini geliştirmiştir. İslam dünyasının büyük bilginlerinden Harezmi de cebirin temellerini atarak ikinci dereceden denklemleri sayıların karekökü ile küp kökünü alma yöntemlerini geliştirmiş, trigonometrinin gelişmesiyle ikindi namazının zamanını hesaplamak için gereken tanjant ve kotanjant hesabını yapmıştır. Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Ebubekir Razi ve İbn-i Sina ise insan vücudundaki düzenin evrenin yapısını yansıttığını söylemişlerdir. İbn-i Sina'nın ünlü kısa sürede Avrupa'ya kadar yayılmıştır. Batılılar ona Avicenna adını takmıştır. Tıp üzerine yazdığı Kanun adlı kitap Canon adıyla Batı dillerine sevilmiştir. O dönemde daha pek çok Müslüman bilim adamı ışık saçmıştır dünyaya. Matematikte Nasiruddin Tusi, Ömer Hayyam, Abdülhamid İbn Türk, astronomide Biruni, Ulu Bey, kimyada Cabir, İbn Hayyam, Kindi, Razi, tarihte İbn Haldun ve benzerleri. 11. ayrımın sonu, sayfa 166.